Ayrım 3.
Sayfa numarası 30. Beni bu kıyılarda şimdiye kadar hiç görmediğim, ta derinden, yürekten, yüzü tüm kıvanca sevince keserek, içi sevinç dolarak, tüm bedeninden sevinç fışkırarak, gözlerinin yarısı kısılarak, kırışarak, tatlı, içten bir gülüşle karşıladı. İşte dostluk, arkadaşlık, sevgi denilen şey eğer varsa budur. Başka türlüsünü düşünemem. Sonra birden bu kadar açıldığına, kendisini böylesine serpe bıraktığına pişman olmuş ki birden kapandı. Alnının kırışıklıkları az daha derinleşti. Yüzü gerildi, bıyıkları oynadı, ciddileşti ama sevincinin önüne geçemedi. Yüzündeki kıvanç, sevinç inatla hükmünü sürdürdü. Sevincinin netse neylese de gizleyemediği bir sesle, "Atla," dedi. Atladım, kürekleri asıldı. Az açılınca kürekleri bırakıp onları tekneye yerli yerince incitmemecesine yerleştirdi. Upuzun parmaklı kocaman elleriyle motorun ipine yapıştı çekti. Motor ateş aldı. Hayırsız adaya doğru döndük. Selim balıkçının motoru 30 beygirlikti. Dümdüz suları köpürterek gidiyordu. Gökyüzünü yıldızla örmüşlerdi. Yıldız ışığı denize, karşıdaki soluk mavi dumana batmış dağlara vuruyordu. Tam hayırsız adanın önüne gelince durduk. Ağır, durgun, sonsuz derinlikteki deniz uğuldamıyordu, çalkalanmıyordu ama bu durumunda daha ağır, dünya kadar daha da uğultulu görünüyordu. Böylesine sabah vakti, ortalık apakken, üstüne yıldız ışıkları örülmüşken, ağır ağır inceden, kırışıksız yüzünden, dumanlar göğe doğru usuldan ağırken, denizin deniz olduğunu, büyüklüğünü, ağırlığını daha çok duyuyor insan. Bu düşüncelerimi Selim Balıkçı'ya söylemeye çekiniyordum. İkimiz de bu sonsuz ağırlıkta, düzlükte, devineksizlikte, kıpırtısızlıkta, bir şeyleri bozmaktan, denizi ürkütüp uyandırmaktan korkuyorduk sanki. Selim Balıkçı hiç kıpırtısız, yalnız gözlerini kısarak açarak, kalın kaşlarını kaldırarak, keskin şahin gözleriyle denizi tarıyordu. Arkada alacakaranlığa batmış, dumanlar içinden ancak hayal meyal seçilen, yıldız mavisine girmiş, bir kısmı görünen, bir kısmı havaya asılmış gibi duran kurşun kubbeleri, minareleri, apartmanlarıyla ışığını iyice söndürüp yüzünü kapatmış İstanbul uykudaydı. Az sonra İstanbul uyanacak, otobüsleri, vapurları, çatanaları, las tekneleri, otomobil, at arabaları, üst üste yığılmış sandıkların altında inleyen hamalları, sokakları, caddeleri doldurup taşıran insanları, apartmanları, camileri, köprüleriyle, deniziyle birbirine girecek, kenetlenecek, karışacak, bir curcunadır alıp yürüyecekti. Karma karış olmuş trafiğiyle insanlar bu şehrin nasıl devindiğine, yerinden kıpırdayabildiğine şaşarak, gene de varacakları yere varmak için yöreyle bir dev dövüşe gireceklerdi. Denizde kayıklar içinde balık satanlar az sonra tezgahlarını kuracak, kömürlerini, bütan gazlarını ateşleyecek, derin lengerlerde yağlar kızartılıp içlerine una bulanmış balıklar atılacak, kızarmış balık kokuları Karaköy alanından, ta çiçek pazarından, yemiş iskelesinden duyulacak, daha sabahın köründe aç işçiler, uyuyacak yer bulamamış ama eline birkaç kuruş geçirmiş aç serseriler, akşamdan kalmışlar, bütün geceyi kaldırımları arşınlayarak geçirmiş genç, uykulu orospular, serseri, sigara satan, yan kesici, ev soyucu, soyuşçu çocuklar, kıyıya, denizde sallanan teknelerin önüne sıralanacak, ortadan ikiye ayrılıp içine bir yarım lüfer, çeyrek palamut, 3-5 izmarit, istavrit, bir kofana parçası konmuş ekmeklerini alıp, ağızlarının kıyılarından yağları akıtarak iştahla yiyeceklerdi. Ta buradan uyanan İstanbul'un ağır, koygun uğultusu denize aşarak duyulacaktı. Ve kurşun kubbeler, minareler, çirkin minarelere, İstanbul'a, kubbelere hiç uymayan apartmanlar usul usul sisten sıyrılıp, gün ışığına bir tuhaf dev gibi serilecek, gün görmüş surlarıyla kıyıya uzanacaktı. Ben İstanbul'a dalmışken, Selim Balıkçı'nın tuhaf tuhaf bana baktığını anlayıp başımı ona çevirdim. O hemen kalktı, motorun ipine sarıldı, çekti. Motor çalıştı, dümene geçti. Hayırsız adanın yöresini bir kere dolanıp arkadan büyük adaya doğru yöneldik. Selim Balıkçı'nın gözleri hep denizdeydi. Ötelerden bütün ışıklarını fora etmiş, birazcık da denizin aklına karışıp denizle bir olmuş büyük ak bir yolcu gemisi geçiyordu. Hiçbir şeye aldırmaz görünen, şimdi bir iyice içine kapanıp dalıp gitmiş Selim Balıkçı'nın uzun, hiç belli etmeden yüzünde bir rahatlık, bir kıvançla açıktan, ötelerden süzülüp giden, denizin tüm akını da kendisiyle birlikte sürükleyerek alıp götüren gemiyi seyrettiğini gördüm. Bunu benim fark ettiğimi anlayınca Selim Balıkçı'nın yüzünde eski zamandan ta ilkel yabanıl adamdan kalma önüne geçilemeyen bir gülüş belirdi, söndü. Göz göze gelince gözlerinin içi gene aydınlandı. Konuşacak gibi oldu, vazgeçti. Büyük adaya Yalova yönünden yaklaşıyorduk. Sedef adasını dolandık. Selim Balıkçı ayağa kalktı. Kocaman ellerini gözlerini siper etti. Bütün denizi dönerek bir bir araştırdı. Pendik'in oralarda birkaç martı dönüyordu. Bir süre oraya baktı. Yüzü gittikçe asılıyordu. Tavşan adasının önünde durduk. Selim Balıkçı denize eğildi, iki avcunu suya daldırdı, alıp yüzüne serpti. Bu işi birkaç kere çabuk çabuk yaptıktan sonra doğruldu, yüzünden rengi atmış makine örgüsü yeşil kazağına sular aktı. Bıyıklarını sıvazladı, sonra elleri umutsuzcana yanlarına saktı, derin düşüncelere daldı. Böylesi düşünen yüzleri bilirdim. Böylesi yüzler bir şeyi ansamanın, bulmanın çabasında olan, olanaksızlığa düşmüş yüzlerdi. Birden ben, nasıl oldu, nasıl olmadı, ben dedim, burada, elimle Tavşan Adası'nın ucunu gösterdim, işte orada, şurası var ya, kızacağını sanıp sustum. Dedi, bir de baktım yüzüne, benim konuştuğuma sevinmiş. Ne var orada? Kendimi ele vermiştim. Anlatsa mıydım? Ya inanmazsa? O konuşmamı beklerken ben ölçüp biçiyordum, vazgeçtim. Ne oldu orada, diye üsteledi. Orada, diye kekeledim, çok eskiden, sonra çabuk çabuk, biz bir keresinde orada balığa çıkmıştık da. Ya dedi. İşte dedim. Bir şey anlatmak istediğimi, sonra da vazgeçtiğimi anlamıştı. Söyle dedi. Ben doğruya inanırım. Daha o sözünü bitirmeden ben dedim. Burada çaparı ile kılıç yakaladım. Ya dedi. Bir tuhafta yüzüme baktı. Kıyıda tarttık. 14 kilo geldi. Nasıl dedi. Mühendis Mehmet Bey dedim. Onun kayığıyla, oltasıyla. Ben inandım dedi gülümseyerek. Nasıl? Nasıl mı? Daha önce 25 kadar mercan çekmiştim. İyi gidiyordu. Bir baktım olta bu sefer çok ağır. Asıldım misine ya. Bayağı ilgilenmiş, soluğunu tutmuş beni dinliyordu. Çekemedim. Balıksa balık gelmedi. Mehmet Bey'e ağır dedim. Gelmiyor dedim. Büyük. Salıver misine dedi. Salıverdim. Ben ipi saldıkça balık almış başını gidiyordu. Öyle olur hep. Ben anlattıkça gözlerinin içi gülüyordu. Saldım saldım ip kalmadı. Misina gerildi ki ip kopacak, keman teli gibi ödüm koptu. Çekin kürekleri ardı sıra, çektik dedim. Gittik gittik buradan ta şu ilerilere kadar. Sonra balık yorulmuş olacak ki ip gevşedi, çekince balık usul usul gelmeye başladı. Balık ipi çekip gerince ben boşaltıyor, o boşaltınca ben topluyordum. Bir ara topladım topladım ipi, balık geldi sandalın önünde bir kere dışarıya çıktı. Yaldızlı çok mavi kadife, deniz gökyüzü, hani akşam olurken camlar bir güzel maviler. Öyle bir mavi, görülmemiş bir mavide balkıdı. Sırtı sonra hemen battı. Sen ne yaptın? Ben mi? Ben ipi salıverdim. Yüzü asıldı, bir tuhaf oldu. Yüzündeki kırışıklıklar seyirdi, içine gömüldü gitti. Uzaklarda kıyıda üst üste birkaç kere kart olduğu sesinden belli bir horoz öttü. Artık daha ileriye gitmeyip hikayemi bitirmeliydim. Salıverdim, salıverdim ipi. Vallahi. Saate baktılar, tam 3 saatte yorarak yakaladım balığı. Doktor İbo'da, Beco'da, Muzaffer'de. Mehmet Bey daha sağ, inanmazsan. 14 kilo. Küçük bir kılıçtı, sırtı çok mavi. Sudan çıkınca boz bir lacivert oldu. Sonra yavaş yavaş söndü, bozardı. Misina var ya, balığın kılıcına dolanmıştı. Haydi gidelim dedi Selim Balıkçı. Bir aydır ardındayım onun. Gördüm. Çok kurnaz, çok da atik. Gördüm, 3 metreden fazlaydı boyu. 3 kere karşılaştım onunla. Kaçırdım, arıyorum, yakalayacağım. Onu bir yakalarsam tamam. Bir yakalarsam şimdi kılıcın kilosu 150 liraya. Doğru Hilton'a götürürüm. O almazsa, istediğim parayı vermezlerse onlar, ben de Sheraton'a götürürüm. O da olmazsa, Vehbi Bey'in bir oteli varmış. Divanlı mı ne? Oraya götürürüm. Vehbi Bey alır. Koç, onun çok parası varmış. Türkiye'nin en zengin adamı. Almaz mı? Almalı dedim. 7500 lira onun için ne ki, değil mi? Bana da soru dolu gözlerle baktı. Ne ki diye yanıtladım onu. Yakalayacağım bu balığı. Ondan sonra tamam, oldu. Olacak olan nedir ki Selim Balıkçı? Sustu. Gene yürekten çok değerli, can pahasına bir gizi varmış da söylemiyormuşçasına çocukçasına ak dişlerini göstererek güldü. Arayacağım. Bir zamanlar var ya, bu Marmara Denizi ağzına kadar kılıçla doluydu. Bu kadar her birisi 3-4 metre uzunluğunda, 300-500-600 kilo ağırlığında. Balıkçılar, çelebiler, dinamitçiler, zıpkıncılar kökünü getirdiler. Selim balıkçı coşmuştu. Bu az konuşan adamlar var ya, bir konuşmaya başlarlarsa bir adamını, bir eşref saatini bulup da bir başlarlarsa işte o zaman Allah saklasın. Yunusların da köklerini getirdiler. Oysa ki yunuslar insanların kardeşi, balıkçıların dostu, can yoldaşıydı. Eskiden bir yunus balığı arkadaşım vardı. Familyasıyla beni, ben nereden denize açılırsam, ister Boğaz'da, ister Pendik, ister Ambarlı, ister adalar olsun, benim tekneyi Düldül'ü görür, 40 günlük yolda da olsa kokusunu alır, hoplaya sıçraya, yanımda yöremde, türküler söyleyerek beni ta gittiğim yere kadar götürürdü. Ben de onu insan gibi bakan gözlerinden, sırtındaki yara yerinden, sağdaki kanadının ucu kopuktu, oradan tanırdım. Bayağı insan gibi selamlaşırdık. Benim teknemi denizde bir görmesin, nereden görürse görsün, aramızdaki uzaklık ne kadar olursa olsun, beni görür görmez, kokumu alır almaz havaya delice bir sevinçle bir metre, Allah seni inandırsın ki iki metre sıçrardı. Sonra denize dalar, bir an sonra tekmil familyasıyla yanımda olurdu. Gelir teknenin etrafında sevinçten coşarak dönebildiği kadar, arada da başını çıkarır bana bakar bakar dönerdi. Ben değil de o benimle konuşurdu. Güldüm. Güldüğümü gördü, alınmadı. Ben, dedi kaykılarak, ben insanlarla da konuşurum. Yunuslarla arkadaşlığı uzun sürdü Selim Balıkçı'nın. Yunuslar gariban Selim Balıkçı'yı da familyalarına aldılar. Onu kendilerinden birisi saydılar. Birbirlerine dertlerini söylediler, birbirlerinin derdini dinlediler. Yunuslar onu görünce yürekten, candan gülüyorlardı. Hiç hayvan güler mi? Gülmek, ağlamak insanlara mahsustur. Vay ahmak insanoğlu vay! Asıl gülmeyi unutan insanlardır. Şu dünyada dostu, arkadaşı olmayan, bir sıcak elin tadına, bir bakışın güzelliğine artık bundan sonra varamayan, varamayacak olan da insandır. Umutsuz olan, nankör olan insandır. Dünyanın güzelliğini yatsıyan, artık salt yaşamanın tadına varamayan insandır. Altında yaşadığı göğü, üstünde gezdiği toprağı, akan suları göremeyen insandır. Görkemli doğa ortasında görmeden dolaşan, bakar kör olan insandır. Yunuslar, balıklar, kuşlar, kurtlar, tilkiler, ne pahasına olursa olsun, hem de börtü böcekler bu dünyanın tadını çıkarırlar. Hayvan olmak, bu çağda insan olmaktan daha mutluluktur, dedi Selim Balıkçı. Selim Balıkçı hiçbir insandan, anasından, babasından, savaşta diz dize oturup, düşmana kurşun salladığı savaş arkadaşlarından, bir kimse bütün bunların dışında bir tek insan, kardeşlerinden, canlarını kurtardığı balıkçılardan, hiç kimseden, şu koca 3 metre boyundaki Yunus'tan gördüğü sevgiyi görmedi. Koca Yunus, denizde birkaç gün görmesin, Selim Balıkçı'nın sandalını, deliye döner, koca Marmara Denizi'nin altını üstüne getirir, yıldırım gibi bir Yalova'dan girer, Boğaz'dan çıkar, Boğaz'dan girer, Saros Körfezi'nden çıkardı. Kederlerinden, üzüntülerinden deliye dönmüş familyası da arkasında. Koca Yunus balıkçılara yanaşır, balıkçılara gemilere yanaşır, gemicilere sorardı. Böylesi günlerde, kıyılarda, sandalların, teknelerin arasında durdurak bilmeden, böylesi günlerde dolaşır, durur, sorardı arkadaşını Selim Balıkçı'yı. Balıkçılar Selim'e gelirler, seninki gene düşmüş denizlere, seni arıyordu. Hey Selim Balıkçı derlerdi. Selim Balıkçı yüreğinde dolup taşan sevgiyle konurlanarak, insan olmanın da bir güzel, umutlu yanının hiç olmazsa kendisi içinde kaldığına inanıp, içi dolup taşarak gülerdi. Yıldız poyrazlarda, lodoslarda, fırtınalarda Yunus bilirdi ki Selim Balıkçı denize çıkamaz. O zaman aldırmaz, dingin, kendi havasında, yiyeceği küçük balıkların ardında, her ağzını açışta bir sürü balık yutarak dolaşır dururdu. Selim bilirdi ki belli etmeden Yunus da böyle günlerde üzülür, özler, onu beklerdi. Selim de hiç üzülmez olur mu? O da bir an önce denize çıkmaya can atar, yıldız poyrazın, fırtınanın, lodosun bitmesini dört gözle beklerdi. Böylesi uzun sürmüş ayrılıkların sonunda Selim Balıkçı'nın teknesini gören Yunus, ta uzaktan büyük adanın önünden kopar, sevincini tek mil denize, denizdeki yaratıklara, balıklara, istakozlara, karideslere, yengeçlere, martılara, yelkovan kuşlarına, balıkçılara yayarak, her 100 metrede bir göğe savrularak kum kapıya kadar gelir, teknenin yöresini döner, sonra orada teknenin önünde durur, ışıl ışıl gözlerle hayran hayran Selim Balıkçı'ya bakardı. "Hayvandır deme," dedi Selim Balıkçı. Karşı karşıya geçer otururduk öylece konuşmadan. O söyler ben dinlerdim, ben söylerdim o dinlerdi. Hasret giderirdik böylece. O beni nasıl aradığını, merak ettiğini, önüne gelenden, balıkçılardan, denizcilerden beni nasıl sorduğunu söylerdi. Bu sefer ben ona çok kızardım. Kıyılara çok yaklaşmanın, beni kıyılarda aramanın yanlış olduğunu, bir gün insanların onun başına bir iş getireceklerini lisanı hal ile söylerdim. Bana söz verirdi ki bir daha böyle tehlikeli işler yapmayacak. Ama ben bilirdim. Dayanamazdı fıkaracık. Arkadaşlık özlemek, balık kısmı, insandan daha sadıkane, daha yürekli, daha sevgi dolu olur. Bir kere bağlanmaya görsünler, öldür Allah. Benim onunla, iyi bir insanla konuşur gibi konuştuğuma kimsecikler inanmıyor. Bana deli diyorlardı. Oysa ki balıkçılar sabahlardan akşamlara kadar bizim onunla karşı karşıya oturduğumuzu, o denizde ben teknede öyle birbirimize dalıp gittiğimizi görüyorlardı. Ne yapıyorsunuz öyle hey diye de laf atıyorlardı. Ben çoğu kereler onlara karşılık vermiyor, alaylı seslerini sineye çekiyordum. Bazı da kızıyor, kör müsünüz, kör müsünüz? İşte karşı karşıya oturmuş konuşuyoruz diyordum. Gülüyorlardı. Bakın bakın, hey millet bakın, Selim Balıkçı oturmuş da Yunus'la konuşuyor diye tekneye bağırıyorlardı. Şu Selim Balıkçı insanlarla konuşmaz da balıklarla konuşur diye dedikodu ediyorlardı. Eşek kafalar. İşte her şey. Selim Balıkçı sustu, ipe asıldı, motor hemen ateş aldı, dümeni batı yönüne kırdık. Ayağa kalkıp yekeyi iki bacağı arasına aldı, ellerini gözüne siper ederek bütün denizi döne döne araştırmaya başladı. Biz hayırsız adanın önüne gelince arkadan gün doğdu. Güneşin bir kırmızı portakal kabuğu dilimi gibi çıkışını, yöresindeki ak bulutları kızartarak yanan bir ışıltıda kabarmış kenarlarını sırmalayışını, denizin usul usul aktan maviye dönüşümünü gördük. Denizin üstüne serilmiş gölgelerin koyulaşarak belirginleştiğini, sonra upuzun serildiğini, güneş yükseldikçe gölgelerin koyulaştığını, adanınsa gölgenin adaya, insanınsa insana, kayığınsa kayağa benzediğini gördük. Deniz ortalarda morlaşıp menevişledi. Adanın altında zümrüt yeşiline döndü, kıyılarda boz oldu. Yol yol parça parça mavinin, morun, yeşilin, açık yeşilin, kül renginin, bulutun, akın, kırmızının rengine büründü. Bir ancık da suyun yüzünden sonsuz bir ışık hızıyla savrularak, eserek, bir ışık selinin, tufanının gelip geçtiği duyulur, koklanır ancak sezilir gibi bir şeyler yaptı. Bir ışık düştü, gölgesi, imgesi gibi bir şeyler oldu, inceden gözükmeyen. Bak bak diye ayağa fırladı Selim Balıkçı, gördün mü? Görmedim dedim, nedir o? Bir tuhaf, bir ışık dedi. Hep bu saatlerde olur, yok gibi bir ışık. Bu ışığı var ya, insanın kanı görür. Yüzüne çok tuhaf bakmışım ki, doğru dedi. Söylediğim doğru. Öyle şeyler var ki şu dünyada, öyle işler oluyor ki, kaynaşma, ışık, gece, karanlık, bulut, mor, insan onları gözle göremiyor. İnce kanıyla görüyor. Bana kimse inanmıyor. Söyledim de deli dediler. Ben de onlarla konuşmayı kestim. Ben anladım anladım gördüm ışığı dedim ama birazcık. Gördüğünü bildim diye kırışıkları geniş geniş açılarak, güneşin ortasında sağlam, keskin yüzü bakırlaşarak, derin çizgileri açılarak güldü. Bildim gördüğünü. Bugün azıcık, yarın daha, daha, daha çok göreceksin. Bir yıl, iki yıl sonra da sen uçarak sevinçten ışığa, için damarların uçarak karışıp gideceksin ışığa, eriyeceksin. Bunu kimsecikler anlayamaz. Oturdu karşıma, deniz tekneyi sallıyordu. Öyle bakar kör değil, öyle vurdum duymaz değil. Neyin varsa varlığında damar, kan, göz, kulak, el, ayak, saç, kıl, diş, tırnak, burun, deri, öylesine bir açacaksın ki dünyaya, renge, kokuya, acıya, tatlıya, denize, toprağa, akarsuya, bitkiye, çiçeğe, bahara, kışa, börtü böceğe, yaşayacaksın, denizsen deniz olacak, kuşsan kuş yaşayacak, balıksan, atsan, kartalsan, solucansan, hem de solucansan köküne kadar yaşayacak, ellerinle, ayaklarınla, saçlarınla, teninle, burnunla, kulaklarınla görecek, kemiklerinle koklayacak, sezeceksin. Yoruldum dedi Selim balıkçı sonunda. Kollarını bütün denizi kucaklayacakmış gibi açtı kapadı. Ben de dişime göre birisini bulunca bak nasıl da geveze oluyorum, nasıl da çenem düşüyor. Beni böyle geveze durmadan konuşur gördüğünü varsan da menekşe de söylesen, Kur'an'a da el basarak ant içsen kimse inandırabilir misin? İnanmazlar, inanmazlar ya. İnanmazlar ya derken gözlerini dimdik bana dikti, baktı, baktı. Gözleri soru doluydu, ikircik içindeydi de anladım. Söyle dedim, sor. Sen dedi, kitaplar yazarsın değil mi? Yazarım dedim. Gördüm diye sevindi. Hani üstünde at olanlarını. Birisi turuncu at, birisi de mor at. Üstüne de elinde silah bir adam binmiş, atlar savrularak dolu dizgin koşuyorlardı. Benim işte onlar dedim, ben yazdım. Utangaç utangaç güldü. Bu kadar çok sözü nasıl buldun ki? Dünyada çok şey var. Var dedi düşünerek. Bak şu denize, içindeki kaynaşan yaşama, bak şu göğe, kuşlara, bak şu uğulduyan şehre, bak şu sana, bak şu bana. Bak şu bana diye içini çekerek yineledi.